bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Nadia'ya sözüm var. Zana Muhsen. Türkçe'ye çeviren Serdar Uçar. Everest Yayınları. 3. basım Eylül 2000. 6 nokta kayıt stüdyosunu seslendirilmiştir. Okuyan Ceyda Karakoçak. 14 yaşındayken kız kardeşi Zana ile birlikte Yemen'e satılan Nadia, babasının onu tatile gönderdiğini sanıp bütün çocuk saflığıyla sevinirken birdenbire kendisinden yaşça küçük başka birisinin karısı yapılarak o yaşta çocuk doğurmayla, her türlü ağır ev işleriyle ve dilini dahi pek bilmediği insanlara hizmet etme zorunluluğuyla yüz yüze gelir. Satıldığı zaman 14 yaşında olan Nadia şimdi 34 yaşındadır ve çocuklarının sayısı 6'yı bulmuştur. Kalbinden geçenleri yapmak istese çocukların elinden alınması tehdidiyle karşılaştığı için ne doğup büyüdüğü şehrine dönebilmekte ne de annesi ve kardeşleriyle her insan gibi bir arada yaşama kucaklaşma şansını bulabilmektedir. Üstelik bütün arzuladığı sadece basit bir hayat sürmek ve geniş bir ailenin parçası olma duygusunu yaşamakken. Zana, yüzüne bütün kapılar kapandıktan ve çaresizlik içini dolandırıcı ve yalancılarla baş etmek zorunda kaldıktan sonra en azından bütün çaresizliği ve öfkesiyle haykırmaktan vazgeçmeyecektir. Zana Muhsen'in Nadia Sözüm Var adını verdiği bu kitap, kendisi de 8 yıl bir esir gibi yaşamış ve kamuoyunun yardımıyla kurtulma fırsatını bulmanın diyeti olarak çocuğunu geride bırakmak zorunda kalmış bir insanın kız kardeşine verdiği sözü yerine getirmek için mücadele etmekten ve bu uğurda her türlü yola başvurmaktan kaçınmamasının içindeki öfkeyi eline geçirdiği her vasıtayla haykırmasının hikayesidir. Zana Muhsen. Zana Muhsen, İngiltere'de Birmingham'da yaşayan Yemenli bir ailenin kızıdır. 15 yaşında kız kardeşi Nadia ile birlikte çocuk gelin olarak Yemen'e satılmış, uluslararası kamuoyunun yardımıyla 8 yıl sonra çocuğu Marcus'u geride bırakmak zorunda kalarak oradan kurtulunca bütün hayatını ve enerjisini kız kardeşi Nadia'yı kurtarma mücadelesine harcamıştır ve hala pes etmiş değildir. Şimdi çocuklarıyla beraber Birmingham'da yaşayan Zana Muhsen'in bu mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla yine Andrew Croft'la birlikte kaleme aldığı Sold isimli, Türkçe'ye Annem Bir Kez Daha Görebilsem başlığıyla çevrilmiştir. Bu kitabı daha vardır. Sunuş. Ben, modern uygarlığın en büyük mücadelelerinden ikisinin kadınların boyunduruk altına alınması ve çocukların sömürülmesine karşı verilen savaşlar olduğuna inanıyorum. Batı ülkelerinde iki alanda da büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Kadınlara, şimdi hayatın hemen hemen tüm dallarında eşit, yasal haklar tanınmakta, çocuklar da gönüllü kuruluşlar ve yasalarca sömürüden korunmaktadır. Kuşkusuz aile ocaklarının kapalı kapılar ardında durum her zaman aynı değildir. Hala eşlerini egemenlik altına almak ve çocuklarına zorbalık etmek için üstün fiziksel güçlerini kullanmaktan çekinmeyen erkekler bulunmaktadır. Çocukların cinsel bakımdan sömürülmesi herkesi ahlaki bakımdan dehşete düşüren bir suçtur. Bununla birlikte hazırlanan raporlar böyle bir sömürünün günümüzde bile nedenli yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. Birinci dünya ülkeleri bu mücadeleler uğruna savaş vermeye devam ederken pek çok üçüncü dünya ülkesi de milyonlarca kadın ve çocuk için kölelik anlamına gelen geleneklerini açıkça sürdürmektedir. Yeryüzünün en yoksul insanları acınası derecede küçük bedeller karşılığında çocuklarını, özellikle çocuklar kızsa, fahişelik veya evlilik için satmaya razı edebilmektedir. Bazı ülkelerde kızların 11-12 yaşına gelir gelmez çocuk gelinler olarak kocalarına gönderilmesi hala bir gelenektir. Bu konuda hiçbir seçme şansları yoktur. Babaları onları hiç duraksamadan gelecekteki kocalarının babalarına teslim ediverir. Sonra da bu kızların çoğu bir köle hayatı sürdürür. Sağlıklarını tehdit eden cinsel hizmetlerde bulunur ve bedenleri hazır olmadan çok önce kocalarına bir sürü çocuk doğururlar. Erkeklerine ve içinde yaşadıkları topluluğun diğer büyüklerine hizmet etmek için sabahtan akşama kadar çalışır ve erkenden yaşlanırlar. Kaderlerinden kaçmalarını sağlayacak maddi olanakları ve çıkış yolları yoktur. Yasal açıdan, dedikleri zaman evlerinden çıkıp gitme özgürlüğüne sahiptirler elbette. Ancak nereye gidecek, karınlarını nasıl doyuracaklardır? Çocuklarına ne olacaktır? Bu kadınların çoğu, onlar da evlilik için satılana dek çocuklarıyla kalacak, tabii o zamana kadar başka bir genç neslin sömürülmesine karşı direnemeyecek ölçüde yaşlanıp yorgun düşeceklerdir. 20-30 yıl boyunca bir köle gibi çalışıp sağlığınızı yitirseydiniz, oğlunuz görevlerinizin bir kısmını üstlenip dinlenmenize örnek sağlayacak eli ayağı iş tutan genç bir kızla evlendiğinde herhalde siz de halinize şükrederdiniz. Bu insanların sürdüğü hayatın asıl dehşeti, Batı'da ancak birinci dünya ülkelerinden bir kızın üçüncü dünyadaki tutsaklığından kaçıp hikayesini anlatmayı başardığı zaman ortaya çıkar. İngiltere'de Birmingham'lı iki kız kardeş olan Zana ve Nadia Muhsen, 1980'de babaları tarafından Yemen'e yolculuğa çıkma bahanesiyle kandırılıp orada babanın iki tanıdığına çocuk gelini olarak satılmışlardı. Zana 8 yıl sonra henüz küçük bir çocuk olan oğlunu geride bırakarak İngiltere'ye kaçtı. Ayrılmadan önce sevgili kız kardeşi Nadia'ya İngiltere'ye ulaşır ulaşmaz onu ve çocukları ülkeden çıkarmak için çalışacağına söz vermişti. Zana benden yaşadıklarını anlatan bir kitap yazmasında yardımcı olmamı istedi. Birlikte kaleme aldığımız ve Sold. Bu kitap Türkçe'ye Annemi Bir Kez Daha Görebilsem adıyla çevrilmiştir. Başlığını verdiğimiz bu kitap 2 milyonun üzerine satarak uluslararası çapta bir sansasyon yarattı. Avrupa'da 10 milyonlarca insan bu kızlarla ilgili televizyon programları izledi ve gazete haberleri okudu. İnsanların gösterdiği tepki muazzamdı. Zana, kitabın uyandırdığı ilginin Nadia ile çocukların hemen ülkelerine dönmesine sağlayacağını umuyordu. Fakat Nadia evine dönemedi. Nadia, 3. dünyadaki her çocuk gelin gibi ümitsizce kapana kıstırılmıştı. İşte Zana, Nadia Sözüm Var adlı bu kitapta son 10 yıldır annesi Miriam'la birlikte Nadia'ya özgürlüğüne kavuşturma mücadelesini nasıl sürdürdüklerini anlatıyor. Onun anlattıkları dünyadaki en çaresiz kadın ve çocukların büyük kesiminin hayatıyla ilgili gerçeği apaçık gözler önüne seren bir hikayedir. Zana, Yemen ve Britanya hükümetleriyle olan mücadelelerini anlatırken kitabından kazandığı parayı sahte yardım vaatleriyle elinden alıp onurlandıran insanların resmini çiziyor. Kıdemli politikacılar sorumluluğu inkar etmeyi sürdürürken ve uluslararası camia Nadia sorunun kimin üstlenmesi gerektiğini tartışa dururken onun hayatı eriyip gidiyor. Zana ve Miriam sağlığını kaybetmeden Nadia'ya ulaşmak için bir yol aramaya devam ediyorlar. İki kadın olarak Zana'nın yetişkin bir adam olmadan önce oğlunu görme arzusunu gerçekleştirmeyi de ümit ediyor. Nadia'ya sözüm var, yürekleri parçalayan, inanılması zor bir duyarsızlık, çürümüşlük, soruşturmalar, aldatma ve hırsızlık hikayesi. Nadia'ya verilen sözü yerine getirmek için mücadele eden Zana'nın, annesinin ve ailesinin sergilediği büyük bir cesaret ve azmin hikayesi. Öbür yandan kadınlarla çocukların hala köleleştirildiğini gözler önüne seren bir hikaye. Bu bir umut ve kaygı öyküsü. Zana Muhsen gibi adalet uğruna mücadele veren insanlar sayesinde bir şeylerin mutlaka iyileşeceği umudu ile Nadia'yı cehennem hayatından kurtarma vakti geldiğinde yine ters bir şeyler olabileceği kaygısının öyküsü. Zana öyküsünü anlatırken solda okuduktan sonra ona yazıp İngiltere'de hayatını tekrar kurmayı nasıl başardığını öğrenmek isteyen binlerce insanın sorularını cevaplamayı da çalışıyor. Andrew Crofts, Ocak 2000. 1. Sold. 10 yıl sonra bugün bile rüyalarımda Nadia için tekrar Yemen'e gittiğimi, bir kez daha kapana kıstırılmış olduğumu görüp terden sırılsıklam ve korkudan titreyerek uyanıyorum gecenin bir yarısı. Her şey hala öylesine gerçek gözüküyor ki. İçinde oturduğumuz odanın küçüklüğünü ve köylülerin bizi izlerken nasıl süzdüklerini hatırlayabiliyorum. Bazıları içten içe şüpheyle ve düşmanca bakıyor. Diğerleri dünya kamuoyunun karşısında onlara verdiğim bunca sıkıntıdan, katlanmak zorunda oldukları bunca utançtan dolayı bana küfürler savuruyor. Rüyalarımda onlardan ne kadar nefret ettiğimizi ve kaçıp kurtulmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı biliyorlar. Onları düşman olarak gördüğümüzün farkındalar. Fakat bütün güç kendilerinde olmasına rağmen yine de bizden korkuyorlar. Hayatımıza yön verebilecek güçteler. Bizse kısa bir süre güçlük çıkarıp onları huzursuz etmekten başka bir şey yapamaz haldeyiz. Fakat ne kabuslarımda ne de günlük hayatımda orada yaşadığım 8 yıl boyunca olduğum gibi büsbütün güçsüzüm artık. Şimdi savaşabileceğimi ve bazı mücadeleleri kazanabileceğimi biliyorum. Yine de ne yaparsam yapayım kontrol hala Yemen erkeklerinde. Bugün bile tehditler ve küfürler savurup bizi kendimizin ve çocuklarımızın hayatı için korkutabilirler. Hala Nadia'ya istediklerini yapabilirler. Öyle gözüküyor ki onları durdurmak için yapabileceğimiz bir şey yok. Peki hala çocuklarımızı satabilir, onları çalıştırabilir ya da uzak bir yerlere gönderebilirler. Bazen rüyalarımda oraya arabamla gidiyorum. Çok değer verdiğim özgürlüğün sembolü bu. İngiltere'den bazı arkadaşlarım ve akrabalarımın yanı sıra Nadia ve çocukları arabanın içine bindirmeyi başarıyorum. Küçük arabanın içine balık istifi gibi doluşuyoruz. O kadar sıkışık bir haldeyiz ki motoru çalıştırıp arabayı hareket ettirmeye uğraşırken sanki gürül gürül atan tek bir kalbimiz var. Derken adamlar yaklaşıyor ve daha hızlı süremezsem arabanın bizi koruyamayacağını hissediyorum. Bize yetişecekler, arabayı ters çevirecekler ve bir çocuğun kumbarasındaki bozuklukları boşaltır gibi bizi dışarı silkeleyecekler. Kaçmak zorundayız fakat sayımız küçük bir araba için çok fazla ve onu ağırlaştırıyoruz. Gerçekte benim zavallı küçük Renault Clio'nun süspansiyonu Mukbene köylerine giden dağ yollarına dayanamazdı elbette. Hızla dönen tekerleklerimizden birine giren tek bir kaya parçası bile bizi anında yolumuzdan çıkarırdı. O zaman çölde bir kez daha ve çaresiz biçimde onların insafına kalırdık. Ama bunların hepsi rüya ve benim kız kardeşimi kurtarabileceğimi ümit etmeye hala hakkım var. Nadia'nın çocukları pek İngilizce bilmediğinden hepimiz Arapça anlaşılmaz sesler çıkarıyoruz. Adamların kızgın bakışları arasında sesimizi duyurmaya çalıştığımız için panik halindeyiz ve yüksek perdeden konuşuyoruz. Aslında ara sıra gidilen taiz dışında köyden hiç uzaklaşmadıklarını düşünürsek çocukların İngilizceleri çok kötü değil. Yine de biz nedense Arapça konuşuyoruz. 1987'de Observer'dan gazetecilerin bizi kurtarma amacıyla çıka geldikleri zaman olduğu gibi bütün erkekler silahlı. Tehditler savurarak silahlarını havada sallarken parmakları sürekli tetikte duruyor. En ufak bir şey olursa tetiği çekeceklerinden şüphem bile yok. Hiçbir zaman yasal bir yaptırımla karşılaşmayacaklarının farkındalar. Birkaç kadın ve çocuğun Mukbene dağlarında kaybolduğunu kim, nereden bilecek? Tarihin en başından beri burada insanlar kaybolur ve dışarıdan hiç kimse onlara ne olduğunu bilmez. Onları bizi öldürmekten alıkoyan tek şey, aksi halde çocuklarına ve evlerine bakacak, su taşıyacak, sıcak fırınlara ellerini sokacak, odun getirecek ve ürünlerini ekecek hiç kimsenin kalmayacak olması. Havaalanını görebiliyoruz. Bu kör yolu aşabilirmişiz gibi sanki. Ama oraya ulaşabileceğimiz falan yok. Önümüzde belli belirsiz duruyor. Dış dünyayla, bize karşı iyi ve anlayışlı olacak insanlarla bir bağlantı ama erişilmezliğinden dolayı kıvrandırıcı. Oraya bir varsak, uçağa binebileceğimizi ve çektiğimiz işkencenin sona ereceğini biliyoruz. Ama asla varamıyoruz oraya. Soluk soluğa uyanıyorum bir sarsıntıyla. Uyanıklığın soğuk ışığında imkansız bir rüya gibi geliyor. Soğuk terler döktüğümü hissediyor ve üzüntüden hasta oluyorum. Gündüz kabuslarımızda nerede yıllardır kayıp bizim için. Bu dönemlerde ölüm mü yoksa sağ mı olduğunu bilmemizin hiçbir yolu yok. Bize çocuk doğururken ya da sıtmadan öldüğü söylenseydi aksini asla kanıtlayamazdık. Fakat rüyalarımda blöflerini görme riskini göze almaya hazırız. Çünkü bunu yapmaktan başka çıkar yol bulamıyoruz. Hayatımızın geri kalanını onların kölesi olarak yaşamaktansa ölümü yeğliyoruz. Bazen rüyamda Nadia ile birlikte köydeki evinde kaldığımı ve İngiltere'ye gitmek üzere hazırlık yaptığımızı görüyorum. Bütün kokuları duyabiliyor ve sineklerin bizi çıldırtmak istercesine yüzümüze vızıldayarak uçuştuklarını hissedebiliyorum. Onun yanında getirmek istediği hiçbir şey yok. Fakat çocukların bazı şeylere ihtiyacı var. Bütün hepsini toplamak sonsuza dek sürüyor sanki. Gittikçe artan bir panik duygusuna kapılıyorum. Fırsatı kaçıracağız ve gidemeyeceğimizi söyleyecekler. Acele etmesi için zorluyorum kardeşimi. Ne var ki beni duymamış gibi ağır ağır hareket etmeyi sürdürüyor. Nadia'nın kocası Muhammed ara sıra odaya girip yaptığı her şey için af diliyor. Onu kırıp bizi durdurmak için emirler yağdırmasına yol açacak bir şeyler söyleriz korkusuyla konuşmaya cesaret edemediğimizden özürlerini duymazdan geliyoruz. Fakat onu gerçekten affettiğimizi söyleyecek gücü bulamıyoruz kendimizde. Çünkü bu kadarını bekleyemez bizden. Af dilemenin zamanı çoktan geçti. Affetmeyi imkansız kılacak kadar uzun sürdü acılar. Biz yalnızca katlandığımız kabusun en azından bir kısmını unutma fırsatına kavuşmak istiyoruz. Bu gece yolculuklarından sonra kendime geldiğimde içimde bir rahatlama dalgası duyuyorum. Çünkü İngiltere'de güvendeyim, özgürüm ve ailemdeyim. Sonra kabusun bir kısmının hala gerçek olduğunu hatırlıyorum. Öz kardeşim hala orada. Tanık olmayanların inanamayacağı bir hızla yaşlanıp hastalanıyor. Bunu düşününce acı tekrar çöküyor. Boğazımda bir şeyler düğümleniyor ve gözlerim tekrar yaşla doluyor. Birmingham'da yanımda huzur içinde uyuyan eşim Polly'le yatağımda yatarken dünyada en çok sevdiğim insanlardan birine yavaş yavaş ve ölümüne işkence çektirildiğini biliyorum. Üstelik yapabileceğim hiçbir şey yok gibi. Kendimi umutsuz, aciz ve korkunç mutsuz hissediyorum. Ama hayatımı da sürdürmek zorundayım. Sabahları uyandırmam gereken çocukların ve zihnimi dağıtacak günlük yaşantımız var. Özgür bir ülkede yaşıyorum. İstediğim birçok şey yapabilirim. Tek bir şey dışında. Kardeşimi göremem. Onunla konuşamam. Belleğimde ve hayalimde dolaşan dehşet görüntülerinin ötesinde hayatın neler olup bittiğini öğrenemem. Yapmaya çalıştığım onca şeye rağmen yine de kardeşimi yitirdiğimi hissediyorum. Çünkü onu oradan çıkarmaya söz vermiştim ve ne yazık ki o hala orada. Bir zamanlar aynı hayatı ben de yaşadığım için hayal gücümü besleyecek çok malzeme var. Aynı zorluklara, aynı zorbalığa, aynı monotonluğa, aynı yorucu işlere, aynı hastalıklara, aynı tecavüzlere, aynı dayaklara ve aynı aşağılanmalara ben de katlandım. Yataktan her kalkışımda Nadia'nın hayatından başka bir günün mutlu ve özgür olması gereken ama olamadığı, kaybedilmiş başka bir günün daha geçip gittiğini düşünüyorum. Bir gün daha oğlum Markus'tan ayrı bırakıldığımı ve sonuçta kaybettiğimiz şeyleri asla yeniden elde edemeyeceğimi biliyorum. Hakkında hiçbir şey bilmediğim bir gün daha geçiyor oğlumun hayatından. Ne yaptığını ya da ne başardığını bilmiyorum. Ne ondaki değişiklikleri gördüm, ne de incindiği veya hastalandığını onu kucaklayabildim. Benim gidebileceğimi, fakat onun kalması gerektiğini söyledikleri günden beri hayatında bir insanın benim yerimi doldurup doldurmadığı hakkında hiçbir fikrim yok. Hayatının hastalıklı geçen ilk 2 yılında sıkı sıkı sarıldığı kadını, annesini kaybetmenin şokuyla nasıl başa çıktığını anlatmadı hiç kimse. Şu anda kişiliği ya da sağlığı hakkında en ufak bir şey bilmiyorum. Sesinin neye benzediğini, çoğu günler ağladığını mı yoksa güldüğünü mü bilmiyorum. Her sabah onu kim uyandırıyor? Düzenli yemek yemesini ve okula temiz gitmesini kim sağlıyor? İyi bir meslek edinip köy hayatının ağır işlerinden kurtulabilmesi için çok çalışıp çalışmadığını kim denetliyor? Bunları öğrenebilmenin hiçbir yolu yok ve bu yüreğimi parçalıyor. Büyük babası ve babası onu köle gibi çalıştırmak, orduya yazdırmak veya para karşılığında bir kızla evlendirmek isterse onların dediğini yapmak zorunda olmadığını söyleyecek, köyün dışında özgür bir dünya bulunduğunu, ona ulaşmak için sadece uygun bir yol bulması gerektiğini açıklayacak hiç kimse yok. O bir erkek ve eninde sonunda kaçabilecek gücü bulacaktır kendinde. Fakat o gün gelene dek daha ne kadar ısrar çekecek? Yaşadıklarıyla onlardan birine mi benzeyecek? Babası, büyük babası ve Mukmeya'da karşılaştığı diğer erkekler gibi acımasız ve bencil mi olacak? Son 10 yıldır ağlamadan geçirdiğim tek bir gün bile olmadı. Sürekli Markus'u ve Nadia'yı düşünüyor, diğer çocukların beni üzgün görmesin diye tek başıma sessiz bir yere çekiliyorum. Onların hatırı için hayatımı sürdürmek istiyorum. Benim bildiklerimi onların da bilmesi gerekmiyor. Çocuklarını hatırladıklarında annelerinin devamlı ağladığını düşünmelerini istemiyorum. Yine de bazen beni hazırlıksız yakalıyorlar. Sian sadece 4 yaşında. Bir ya da iki kez beni ağlarken gördü. Bir şeylerin ters gittiğini, düşünebilmesi için yeterince konuşmaya kulak misafiri olmuş ve televizyon programlarının bir kısmını anlamıştı. "Niçin ağladığını biliyorum anne," diyor bana. "Büyük baba yüzünden değil mi? Nerede teyzenin eve dönmesine izin vermediği için ağlıyorsun." Babamla hiç karşılaşmadı fakat onu televizyonda gördü ve ondan çok korkuyor. Yüzü ekrana yansır yansımaz kaçıp saklanıyor. Babam onun zihninde peri masallarındaki kötü adam gibi, küçük kızları annelerinden koparan bir umacıdan farksız. Zihnindeki izlenimi değiştirmek için söyleyebilecek bir şeyimse yok. Kendi çocuklarına yaptıklarının aynısını onu da yapar korkusuyla ellerini kızıma sürmesine asla izin veremezdim. Bu yüzden kızımı kazanması ve korkularını yatıştırabilmesi mümkün değil. Aslında çocuk aklıyla inandığı kadar kötü ve tehlikeli bir insan. Çocuklara tüm söylediğim Yemen'de bir teyzeleri ve kuzenleri oldu. İngiltere'ye döndükten sonra olan ilk çocuğum Liam'a başından neler geçtiğini ve Yemen'de bir abisi olduğunu kısaca anlattım. Fakat ayrıntıları bilmek istemiyor. Kölelik kavramını anlamasını istediğimden Liam'a babamın beni bir köle gibi sattığını söyledim. Kavrayacak yaşa gelir gelmez hepsinin hikayenin ana hatlarını anlamasını istiyorum. Ancak onları korkutmamaya da özen gösteriyorum. Bir gün Paul ve Jimmy, Liam'ın babası, gibi siyah insanlar hakkında korkunç şeyler söyleyen bir büyük babaları olduğunu ve onun bir keresinde ırk ilişkileri kurulunun önüne çıkarıldığını öğrenecekler. Fakat bunun zamanı gelmedi henüz. Hikayemle ilk kez tanışanlar için öncelikle olayların nasıl başladığını açıklamak istiyorum. Ben 15 yaşındaydım. Kız kardeşim Nadia ise 14. İki kız kardeşin olabileceği kadar yakınlık birbirimize. Herkesten çok severdim onu. Birbirimizle çok iyi anlaşırdık ve ben her zaman onun için sorumluluk duyardım. Birmingham'da annemiz, babamız, diğer iki kız kardeşimiz Tina ve Aşiye ile küçük erkek kardeşimiz Mo ile birlikte yaşıyorduk. Babam Yemenliydi ve ergenlik yaşlarına geldiğimizde bizi katı Müslüman geleneklerine göre yetiştirme derdine düşmüştü. Örneğin erkeklerle çıkmamıza veya diğer arkadaşlarımızın yaşadığı tarzı bir hayat sürmemize karşıydı. Ben okulu bırakıp anaokulu öğretmeni olmak için eğitim görmeye başlamak üzereydim ve babamın sert tutumlarını çok can sıkıcı buluyordum. Fakat o zamanlar zaten bu yaştaki çoğu genç kız anne babasını can sıkıcı bulurdu ve bunda özellikle tuhaf gözüken bir şey yok gibiydi. Nadia yanlışlıkla bir dükkandan yüzük çalmakla suçlanınca babam kötü ölüşeceğimizle ilgili kehanetlerinin doğru çıktığına inanarak bizi batının kötü etkisinden kurtarma entrikalarına başladı. Tatil için Yemen'e gitmek isteyip istemeyeceğimizi sordu. Üstelik teklifinin çok çekici görünmesini sağlamıştı. Yemen'de çöl boyunca yapılan eğersiz yarışları izleyecektik, develere binecektik, kumdan kaleler yapacaktık ve daha neler neler. Dolayısıyla ikimiz de bayıldık bu teklife. Babamın arkadaşı olan Abdülheda ile birlikte önce ben gittim. Nadia da 1-2 hafta sonra babamın başka bir arkadaşı Kovad'la gelecekti. Bu adamları uzun yıllardır tanıyorduk ve annem bize göz kırık olacaklarına güvenmişti. Ürkütücü bile olsa harika bir macera gibi başlamıştı. Uçağa ilk binişim, yabancı bir ülkeye ilk gidişimdi. Arap kültürü ve hayat biçimi bende çok etkisi yapmıştı. Tuvaletlerden yiyeceklere, sıcaktan böceklere kadar her şey çok tuhaftı. Büsbütün değişik bir tecrübeydi benim için ve tadını doyasıya çıkarmak istiyordum. Gerçekten neler olup bittiğini ise ancak oraya vardıktan birkaç gün sonra öğrenebildim. Babam beni Abdülheda'ya 13 yaşındaki oğlu Abdullah'ın karısı olmam için satmıştı. Abdullah o kadar çelimsiz ve hasta görünüşlü bir çocuktu ki başka türlü kendine bir eş bulmayı hayal bile edemezdi. O ana kadar Birmingham'da okula giden bir İngiliz çocuğuyken birdenbire Yemenli bir köylü kadın oluvermiştim. Ailenin erkeklerine tam bir itaatkarlıkla hizmet etmem bekleniyordu. Her gün kilometrelerce öteden başımın üstünde su taşımalı, yemek pişirmeli, temizlik yapmalı ve kocama karşı kadınlık görevimi yerine getirmeliydim. Haydutların hüküm sürdüğü Mukbene dağlarının içlerinde bulunan yeni ailemin köyü Hokkaido ile götürülmüştüm. Adamların hepsinin silahı dolaştığı, kadınlar açısından yüzyıllardır hiçbir şeyin değişmediği bu köyde dış dünyayla iletişim kurmanın tek bir yolu bile yoktu. Benim için başlangıçta en kötüsü henüz 15 yaşına bile girmemiş olan sevgili kız kardeşim Nadia'yı da aynı kaderin beklediğini bilmekti. Onun kocasının ailesi de yürüyerek yarım saat kadar uzaklıktaki komşu Aşube köyünde yaşıyordu. Kocasının ismi Muhammed'di ve o da sadece 13 yaşındaydı. 2 haftalık tatilden geri dönmediğimizi anlar anlamaz annemin telaşa düşüp yetkililere haber vereceğinden ve gelip bizi bulacaklarından emindim. Fakat dış dünyada ne olup bittiğini hiçbir şekilde öğrenemezdik. Aslında nerede olduğumuzu öğrenmeye çalışan annemiz, babam ona doğruyu söylemeyi reddederken çılgına dönmüştü. Yetkililer, çifte vatandaş konumumuzdan dolayı ve artık evli olduğumuz için bu konuyla ilgili bir şey yapamayacaklarını söylüyorlardı. Annem, hem fiziksel hem de duygusal bakımdan pek güçlü biri sayılmaz. Yine de müthiş bir irade gücü vardır. Babamın ona karşı davranışlarından dolayı geçmişte 2 ciddi kriz yaşamasına rağmen bu olayda kocasına boyun eğmeyi kesinlikle reddetti. Babam çenesini kapamasını ve kaçınılmaz olanı kabullenmesini isterken o kızlara ne olduğunu öğrenmeye çalışarak kapıları çalmaya devam etti. Mektuplar yazdı, telefon görüşmeleri yaptı ve aklına gelen herkese başvurdu. Ama hiç kimse yardımcı olamıyordu. 6 yıl sonra ona gizlice bir mektup yollamayı başardım. Artık bize bulabileceği yeri biliyordu. O sırada başından bir kaza geçmiş, bir otomobil ona çarpıp kaçmıştı. Açılan davanın sonucunda aldığı tazminat parasını yolculuk masrafları için kullandı. Böyle düşmanca bir çevreye yolculuğa çıkması da inanılmaz bir yüreklikti onun için. Yemen'de kolaylıkla kaybolabilirdi. Böyle bir durumda ne yapması gerektiğini bilen, aklı başında hiç kimsesi de yoktu İngiltere'de. Nadia ile annem gelir gelmez bizi beraberinde geri götürebileceğini düşünmüştük. Ama bu iş bu kadar basit değildi. Öncelikle İngiliz basınına ne olup bittiğini anlatmalıydı. Observer, annemin anlattıklarını doğrulamak için bir gazeteci ile fotoğrafçı gönderdi. Nadia ve ben, onların yanlarını bizi alıp öylece döneceklerini sanmıştık. Ne yazık ki tıpkı annem gibi onlar da bizi bırakmak zorunda kaldılar. Ellerinden geleni yapıp bizi en kısa sürede çıkaracaklarını söz verdiler. Bizi bulmak için oralara gelerek kendilerini büyük bir tehlikeye attıklarını biliyorduk. Ama yine de gittiklerini görmek bizi derin bir hayal kırıklığına uğratmıştı. Ülkeyi terk etmeme izin verilmeden önce Yemen makamlarıyla mücadele etmem 2 yılımı aldı. En sonunda küçük oğlum Markus'u geride bırakmaya razı olursam gidebileceğimi bildirdiler. Markus şu an ergenlik çağına gelmiş bir çocuk. Fakat Nadia, onu ve çocukları özgürlüklerine kavuşturabilmek için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz verdiğim ve hayatından uçup gittiğim günden beri onu görmedim. Nadia'nın 2 çocuğu vardı o zaman. Bir tanesi geride bırakmaya kıyamadığı kızı Tina'ydı. İkimiz de bu toplumda tüm genç kızları bekleyen ortak alın yazısını biliyorduk.